Ayrım 2.
Birden bu korkunç karmakarışık eşya yığının ortasında, şimdiye kadar görmediği kadar güzel bir kılıca ilişti gözleri. Kını gümüştendi. Siyah kabzasına değerli taşlar kakılmıştı. Mısır dönüşü bu kılıcı almaya karar verdi. Satıcıya kılıcın fiyatını soruver dedi arkadaşına, ama silahı seyrederken 2 saniye dalmış olduğunu da fark etti. Sanki birdenbire göğüs kafesi daralmış gibi yüreği sıkıştı. Kendisini neyin beklediğini bildiğinden yan tarafa bakmaya korktu. Gözleri güzel kılıcın üzerinde bir an öyle kaldı, sonra bütün cesaretini toplayarak başını çevirdi. Çevresinde pazar alanı vardı. Gidip gelen, bağırıp çağıran, halı fındık, bakır tepsilerin yanında kıvırcık marullar, sokakta el ele tutuşmuş erkekler, peçeli kadınlar, değişik yiyeceklerin hoş kokuları vardı. Ama hiçbir yerde, kesinlikle hiçbir yerde arkadaşının gölgesi bile yoktu. Birbirlerini kaybetmelerinin bir rastlantı olduğuna inanmak istedi. Ötekinin geri döneceğini umarak bulunduğu yerde kalmaya karar verdi. Bir süre sonra şu malum kulelerden birinde bir adam çıkıp şarkı söylemeye başladı. Bunun üzerine orada bulunanlar diz çöküp alınlarını yere vurdular ve onlar da şarkı söylemeye başladılar. Daha sonra iş başında bir karınca yuvası gibi barakalarını bozup yola koyuldular. Güneş de batmaya başladı. Genç adam alanı çevreleyen beyaz evlerin arkasında yitinceye kadar uzun süre güneşe baktı. Aynı güneş bu sabah doğarken kendisinin bir başka anakarada bulunduğunu, orada çobanlık yaptığını, 60 koyun olduğunu ve bir genç kızla buluşacağını düşündü. Sabahleyin kırlarda dolaşırken başına geleceklerin hepsini biliyordu. Oysa şimdi güneş batarken bir başka ülkede bulunuyordu. Dillerini bile anlamadığı insanların yaşadığı bir yabancı ülkedeydi. Artık çoban değildi. Kendisine ait hiçbir şeyi yoktu. Ülkesine geri dönmek ve her şeye yeniden başlamak için gerekli olan parası bile. Bütün bunlar aynı güneşin doğup batışı arasında oldu diye düşündü. Daha duruma alışmadan, göz açıp kapayıncaya kadar kısa zamanda, hayatta kimi zaman koşulların değiştiğini düşünerek kendini acıdı. Ağlamaya utanıyordu. Koyunlarının karşısında hiçbir zaman ağlamamıştı. Ama pazar alanı bomboştu ve kendi yurdundan uzaktaydı. Ağladı. Tanrı adil olmadığı için kendi düşlerine inanan insanları bu şekilde ödüllendirdi ve ağladı. Koyunlarımın yanında mutluydum ve mutluluğumu çevremde bulunanlarla paylaşıyordum. Geldiğimi gören insanlar beni iyi karşılıyorlardı. Şimdi kederli ve mutsuzum. Ne yapacağım? Daha katı olacağım ve bir insan bana ihanet ettiği için de artık kimseye güvenmeyeceğim. Kendi hazinemi bulamadığım için gizli hazine bulan herkesten nefret edeceğim. Ve bütün dünyayı kucaklayamayacak kadar küçük biri olduğum için sahip olduğum az bir şeyi her zaman korumaya çalışacağım. İçinde ne var diye bakmak için heybesini açtı. Gemideyken yediği börekten bir parça kalmıştı belki. Ama kocaman kitaptan, yamçıdan ve yaşlı adamın kendisine verdiği o 2 taştan başka bir şey bulamadı. Bu taşları görünce büyük bir teselli hissetti içinde. 6 koyununun altın bir göğüslükten çıkartılan bu taşlarla değiş tokuş ettiğini hatırladı. Bunları satıp dönüş bileti alabilirdi. Bundan böyle artık daha kurnaz olacağım diye düşündü. 2 taşı heybeden alıp cebine soktu. Burası bir limandı ve Arap çocuğun kendisine söylediği tek doğru şey de buydu. Bir limanda her zaman bir sürü hırsız vardır. Kahve patronunun umutsuz çabalarını şimdi anlıyordu. Bu adama güvenmemesini söylemeye çalışıyordu. Ben de herkes gibiyim. Dünya gerçeklerine oldukları gibi değil de olmalarını istediğim gibi bakıyorum. Taşlara bir süre baktı, onları usulca okşadı, sıcaklıklarını, kaygan yüzeylerini parmaklarının ucunda hissetti. Hazinesiydi onun bu taşlar, onlara dokunmak yatıştırdı onu. Taşlar ona yaşlı adamı anımsattı. Bir şeyi gerçekten istersen demişti yaşlı adam ona, onu gerçekleştirmen için bütün evren işbirliği yapar. Delikanlı bunun doğru olup olmadığını anlamak istedi. Bomboş bir pazar alanındaydı. Ne cebinde 1 kuruş ne de geceliğin bekleyeceği koyunları vardı. Ama bu taşlar onun bir kırara rastlamış olduğunun kanıtıydı. Onun kişisel menkıbesini bilen, babasının silahıyla ne yaptığından, ilk cinsel deneyiminden haberi olan bir kırara rastlamıştı. Taşlar kainlik yapmaya yararlar. Adları Urim ve Tumim. Taşları heybesine koydu, tekrar ve bir deney yapmaya karar verdi. Yaşlı adam, taşlar ancak insan ne istediğini bildiği zaman işe yaradığı için onlara açık seçik sorular sormak gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine yaşlı adamın kutsamasının hala kendi üzerinde olup olmadığını sordu. Taşlardan birini çıkarttı, evet idi çıkan taş. Hazinemi bulacak mıyım diye sordu, elini heybeye soktu, taşlardan birini almak istedi ama taşlar heybedeki bir delikten aşağı düştüler. Heybede bir delik olduğunu fark etmemişti. Urim ile Tumim'i yerden alıp heybeye koymak için eğildi ama onları görünce bir başka cümle anımsadı. Simgelere saygılı olmayı ve onları izlemeyi öğren demişti yaşlı kral. Bir işaret. Delikanlı kendi kendine gülmeye başladı. Sonra taşları yerden alıp heybesine koydu. Deliği dikmeye niyetli değildi. Taşlar canlarının istediği zaman bu delikten düşebilirlerdi. Kendi yazgısından kaçmamak için bazı şeylerin sorulmaması gerektiğini öğrenmişti. Kendi kararlarımı kendim almaya söz veriyorum dedi içinden. Ama taşlar yaşlı adamın her zaman onun yanında olduğunu söylemişlerdi. Bu yanıt kendine yeniden güven duymasını sağlamıştı. Yeniden boş pazar yerine baktı. Önceden hissettiği umutsuzluğu artık hissetmedi. Artık yabancı bir dünya değildi burası, yeni bir dünyaydı. Doğrusu tam olarak onun istediği de buydu zaten, yeni dünyalar tanımak. Piramitlere hiçbir zaman varamayacak olsa da tanıdığı bütün çobanlardan çok daha uzaklara gitmişti şimdiden. Ah, vapurla 2 saat ötede ne çok değişik şeyler olduğunu bir bilselerdi. Yeni dünya boş bir pazar yeri halinde karşısında duruyordu. Ama burayı cıvıl cıvıl hayat doluyken de görmüştü daha önce ve bir daha hiç unutmayacaktı. Kılıcı anımsadı, bir an dalıp onu seyretmeyi çok pahalı ödemişti. Ama şimdiye kadar ona benzer bir şey de görmemişti hayatında. İster bir hırsızın kurbanı olarak, ister hazine peşine düşmüş bir serüvenci olarak olsun, dünyaya bakabileceğini anladı birden. Bir hazine peşine düşmüş bir serüvenciyim ben diye düşündü, yorgunluktan bitkin durumda uykuya dalmadan önce. Birinin omuzundan sarstığını hissederek uyandı. Şimdi yeniden canlanmakta olan pazar alanının ortasında uyumuştu. Koyunlarını arayarak çevresine bakındı ve o zaman artık başka bir dünyada olduğunu anladı. Bundan hüzün duyacağına tam tersine kendini mutlu hissetti. Su ve yiyecek peşine düşmek zorunda değildi artık ve şimdi bir hazine aramaya başlayabilirdi. Cebinde tek metelik yoktu ama hayata olan inancı tamdı. Önceki akşam okuma alışkanlığı edindiği kitaplardaki kahramanlar gibi bir serüvenci olmayı seçmişti. Acele etmeden alanı dolanmaya başladı. Satıcılar barakalarını kurmaya başlamışlardı. Şekerleme satan birinin barakasını kurmasına yardım etti. Bu adamın yüzünde başkalarınkine benzemeyen bir gülümseme vardı. Neşe doluydu. Hayata açıktı. Zorlu bir iş gününe başlamaya hazırdı. Gülümsemesi bir bakıma şu yaşlı adamı, bir süre önce tanımış olduğu şu gizemli yaşlı kralı anımsatan bir gülümsemeydi. Bu tüccar yolculuk yapmak ya da bir tüccar kızıyla evlenmek için şekerleme imal etmiyor. Hayır, bu mesleği sevdiği için şekerleme üretiyor diye düşündü delikanlı. Adamın, o yaşlı adamın yaptığını yapabileceğini fark etti. Birinin kendi kişisel menkıbesine yakın ya da uzak olduğunu bir bakışta anlamak kolay bir şey ama ben henüz bunu anlamaktan uzağım. Baraka kurulunca satıcı hazırladığı ilk tatlıyı delikanlıya sundu. Delikanlı tatlıyı büyük bir hazla yedi. Teşekkür etti ve yola koyuldu. Biraz uzaklaşmıştı ki barakayı 2 kişinin kurduğu aklına geldi. Bunlardan biri Arapça, öteki İspanyolca konuşuyordu. Yine de pek güzel anlaşmıştı ikisi. Sözcüklerin ötesinde bir dil var diye düşündü. Daha önce koyunlarla böyle bir deneyimim olmuştu. Şimdi de aynı şeyi insanlarla yapıyorum. İşte böyle yeni ve değişik şeyler öğrenmekteydi. Daha önce de yaşadığı şeylerdi bunlar. Ama gene de yeniydiler. Çünkü daha önce karşılaştığı ama varlıklarının farkında olmadığı şeylerdi bunlar. Bir şeylere alıştığı için böyle olmuştu. Sözcüklere gereksinim duymayan bu dili çözmeyi, öğrenmeyi başarırsam dünyayı kavramayı başaracağım. Her şey bir tek ve aynı şeydir demişti yaşlı adam. Tanca'nın daracık sokaklarında kaygısızca dolaşmaya karar verdi. Simgeleri algılamayı ancak bu şekilde başarabilirdi. Bu hiç kuşkusuz büyük bir sabır gerektiriyordu. Ama sabır bir çobanın öğrendiği ilk erdemdir. Koyunların kendisine öğretmiş olduğu dersleri bu yabancı dünyada uygulamaya koyulduğunu bir kez daha anladı. Her şey bir tek ve aynı şeydir demişti yaşlı adam. Billuriyeci güneşin doğmakta olduğunu gördü ve her sabah duyduğu sıkıntı duygusunu gene hissetti. Neredeyse 30 yıldır aynı yerdeydi. Müşterilerin pek ender ayak bastığı yokuş yukarı bir sokağın sonundaki bu dükkanda. Şimdi artık herhangi bir şeyi değiştirmek için çok geçti. Hayatı boyunca öğrendiği tek şey billuriyi alıp satmaktı. Bir zamanlar dükkanı pek ünlüydü. Pek çok insan bilirdi bu dükkanı. Arap tüccarlar, Fransız ve İngiliz yer bilimcileri, Alman askerler, yani her zaman cepleri para dolu insanlar. O sıralar billuriye satıcılığı olağanüstü bir serüvendi ve nasıl zengin olunacağını, yaşlandığı zaman sahip olacağı güzel kadınları hayal ederdi. Sonra yavaş yavaş zaman geçti ve kent değişti. Septe kendi Tanca kadar zenginleşti ve ticaretin niteliği değişti. Komşular başka yerlere taşındılar ve bir süre sonra tepede birkaç dükkandan başka bir şey kalmadı. Birkaç önemsiz dükkan için hiç kimse yokuşu tırmanmayı göze almıyordu. Ama billurye tüccarının seçim şansı yoktu. Hayatının 30 yılını kristal eşya alıp satarak yaşamıştı. Hayatına yeni bir yön vermek için artık çok geçti. Bütün sabah dar sokaktan gelip geçenlere baktı. Pek az insan gelip geçmişti. Yıllardır böyleydi bu. Geçenlerin hepsinin alışkanlıklarını biliyordu. Öğle yemeği vaktinden birkaç dakika önce genç yabancı vitrinin önünde durdu. Herkes gibi giyinmişti genç adam. Ama billurye tüccarının deneyimli gözleri bu gencin cebinde para olmadığına karar verdi. Her şeye karşın dükkana geri dönmeye, genç adam gidinceye kadar birkaç dakika beklemeye karar verdi. Kapıda dükkana birçok yabancı dil konuşulduğunu belirtilen bir tabela konmuştu. Delikanlı tezgahın gerisinden birisinin çıktığını gördü. İsterseniz dedi, bu vazoları temizleyebilirim. Bu durumda hiç kimse satın almak istemez bunları. Tüccar hiçbir şey söylemeden delikanlıya baktı. Buna karşılık karnımı doyurmam için bana bir şeyler verirsiniz, tamam mı? Adam konuşmuyordu. Delikanlı kararı kendisinin vermesi gerektiğini anladı. Heybesinde yamçısı vardı. Çölde ona gereksinimi olmayacaktı. Yamçıyı çıkardı ve vazoları silmeye başladı. Yarım saat içinde vitrinde bulunan bütün kristalleri silmişti. Bu süre içinde iki müşteri gelip birçok billurya aldı. Her şeyi temizleyince dükkan sahibinden yemek için bir şeyler vermesini istedi. Haydi yemeğe gidelim dedi billurya tüccarı. Kapıya bir tabela astı ve yokuşun sonunda bulunan küçük bir aşevine gittiler. Aşevinde bulunan tek masaya oturdukları zaman billurya tüccarı gülümseyerek konuştu. Aslında herhangi bir şey temizlemen gerekmezdi. Kur'an'ın yasası aç insanları doyurmayı buyurur. Peki öyleyse neden benim bunu yapmama izin verdiniz diye sordu delikanlı. Çünkü kristaller kirliydi ve benim gibi senin de kafamızdaki kötü düşünceleri temizlememiz gerekiyordu. Yemekleri bitince delikanlıya döndü tüccar. Dükkanımda çalışmanı isterdim. Sen bugün kristalleri silerken iki müşteri geldi. İyi bir işaret. İnsanlar durmadan işaretlerden söz ediyorlar diye düşündü çoban. Ama tam olarak neden söz ettiklerini bilmiyorlar. Tıpkı yıllardır benim koyunlarımla sözcüksüz bir dille konuşmuş olduğumu fark etmemiş olmam gibi. Benimle çalışacak mısın diye sorusunu yineledi billurya tüccarı. Günün geri kalan süresinde çalışabilirim diye yanıtladı delikanlı. Dükkandaki bütün kristalleri sabaha kadar temizlerim. Buna karşılık yarın benim Mısır'a gitmem için gereken parayı ödersiniz. Yaşlı adam birden gülümsemeye başladı. Dükkandaki kristalleri bütün bir yıl silsen de satılan her şeyden yüklü bir komisyonda alsan Mısır'a gitmek için epeyce borç para bulman gerekir. Tanca ile piramitler arasındaki binlerce kilometrelik bir çölü geçemezsin. Bunun üzerine öyle bir sessizlik oldu ki kent birdenbire uykuya dalmış izlenimini uyandırdı. Sanki artık pazar mazar yoktu. Satıcılar arasındaki tartışmalar sona ermiş, minarelere çıkıp şarkı söyleyen insanlar toz olmuş, kabzaları kakmalı güzel kılıçlar uçup gitmişti. Umut ve serüven, yaşlı krallar ve kişisel menkıbeler yoktu artık. Ne hazine ne de piramitler vardı. Delikanlının ruhu sessizliğe gömüldüğü için sanki bütün dünya dilsiz kesilmişti. Ne dert, ne acı, ne hayal kırıklığı. Yalnızca küçük aşevinin küçük kapısından geçip giden boş bir bakış ve uçsuz bucaksız ölüm arzusu. Aynı anda her şeyin sonsuza dek bittiğini görmek dileği. Tüccar ona şaşkın şaşkın baktı. Bu sabah çevresinde gördüğü bütün neşe sanki bir anda uçup gitmişti. Ülkene geri dönmen için gereken parayı sana veririm oğlum dedi billurya tüccarı. Delikanlı sessiz kaldı. Sonra ayağa kalktı. Giysilerine çeki düzen verdi ve heybesini aldı. Sizinle çalışacağım dedi. Ve uzun bir sessizlikten sonra sözünü bitirmek için ekledi. Birkaç koyun almak için paraya gereksinimim var. Neredeyse bir aydır billurya tüccarının yanında çalışıyordu delikanlı. Ne var ki onu tam anlamıyla mutlu edecek türden bir iş sayılmazdı. Tüccar hiçbir şey kırmaması için çok dikkatli olması gerektiğini durmadan anımsatarak tezgahın arkasında bütün gün homurdanıp duruyordu. Yine de orada çalışmayı sürdürüyordu delikanlı. Çünkü adam dırdırcı olmasına dırdırcıydı ama adaletsiz biri de değildi. Satılan her parça üzerinden oldukça iyi bir komisyon alıyordu. Ve daha şimdiden biraz para biriktirmeyi bile başarmıştı. Sabahleyin hesaplamıştı. Her gün böyle bu koşullarda çalışacak olsa birkaç koyun alabilmesi için bir yıl çalışması gerekiyordu. Kristaller için bir sergi tablosu yapmak istiyorum dedi patronuna. Dışarıya bir tablo konulabilir ve bu da gelenlerin geçenlerin dikkatini çeker. Ta yokuşun başından itibaren. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadım diye yanıtladı tüccar. İnsanlar geçerken tabloya takılır, kristaller de kırılır. Koyunlarımla kırları dolaşırken yılan sokmalarına kurban gidebilirlerdi. Ama bu tehlike koyunlarla çobanların hayatlarının bir parçasıdır. Tüccar bu arada 3 kristal vazo almak isteyen bir müşterinin yanına gitti. Artık her zamankinden daha fazla satış yapıyordu. Sanki eski zamanlar geri dönmüş gibiydi. Sokağın, Tanca'nın en çekici sokaklarından biri olduğu zamanlar gibi. Gelip geçenler giderek çoğalıyor dedi delikanlıya müşteri gittiği zaman. Bu sayede daha iyi yaşayabiliyorum. Sen de kısa süre sonra koyunlarına kavuşabileceksin. Hayattan daha fazlasını neden istemeli? Çünkü işaretleri izlemek zorundayız diye yanıtladı delikanlı hiç düşünmeden. Tüccar ömür boyu bir kralla tanışmak olanağını bulamamış olduğu için onunla böyle konuştuğuna pişman oldu delikanlı. Buna lütuf kralı denir demişti yaşlı kral. Acemi talihi. Çünkü hayat senin kişisel menkıbeni yaşamanı istiyor. Bununla birlikte delikanlının kendisine söylemek istediği şeyi çok iyi anlıyordu tüccar. Delikanlının dükkanda bulunuşu bile bir işaretti. Zaman geçtikçe, kasa paracıklarla doldukça, İspanyol delikanlıyı işe almış olmaktan en küçük pişmanlık duymuyordu. Kuşkusuz delikanlı hak ettiğinden fazlasını kazanıyordu. Her zaman satışların bu kadar çoğalacağını aklına bile getirememiş olduğu için delikanlıya oldukça yüksek komisyon ödemişti. Ön sezisi delikanlının kısa bir süre sonra koyunlarının yanına döneceğini söylüyordu. ''Neden piramitleri görmeye gitmek istiyorsun?'' diye sordu. Konuşmayı sergi tablasından başka bir yere çevirmek için. Çünkü çok sık sözünü ettiler bana diye yanıtladı delikanlı, gördüğü düşleri es geçerek. Hazine artık acı bir anıydı ve bunu aklına bile getirmemeye çalışıyordu. Sadece piramitleri görmek için çölü geçmek isteyecek birini tanımıyorum buralarda dedi tüccar. Bir taş yığınından başka bir şey değiller. Kendi bahçene, kendi piramitini dikebilirsin. Siz hiç yolculuk düşleri görmemişsiniz dedi delikanlı, dükkandan içeri giren bir başka müşterinin yanına giderken. İki gün sonra sergi tablosu konusunu açtı tüccar. Değişikliklerden pek hoşlanmam dedi. Ne sen ne de ben para babası tüccar Hasan'a benziyoruz. Bir şeyler satın alırken bir hata yapacak olsa vız gelir ona. Ama bizler hatalarımızın bedelini ödemek zorundayız. Söyledikleri doğru diye düşündü delikanlı. Bu sergi tablosunu neden istiyorsun diye sordu tüccar. Bir an önce koyunlarıma kavuşmak istiyorum. Talih bizden yanayken bundan yararlanmalıyız. Talihin bize yardımcı olması için biz de ona yardımcı olacak şekilde davranmalıyız. Gereken ne varsa yapmalıyız. Buna lütuf kuralı derler ya da acemi talihi. Yaşlı tüccar bir süre ağzını açmadı sonra konuştu. Peygamberimiz bize Kur'an'ı verdi ve ömür boyu yalnızca 5 kurala uymamızı zorunlu kıldı. En önemli şart şudur. Bir tek Allah vardır. Öteki şartlara gelince günde 5 vakit namaz kılmak, Ramazan'da oruç tutmak ve yoksullara zekat vermek. Sustu. Peygamberden söz ederken gözleri yaşarmıştı, yüreği coşku dolu bir insandı. Kimi zaman sabırsız görünse de İslam'ın kurallarına uygun olarak yaşamaya çalışıyordu. Peki 5. şart hangisi diye sordu delikanlı. Sen bana 2 gün önce benim hiç yolculuk düşleri görmediğimi söyledin diye yanıtladı tüccar. İyi bir Müslüman için 5. şart bir yolculuk yapmaktır. Hayatımızda hiç olmazsa bir kere kutsal kent Mekke'ye gitmek zorundayız. Mekke piramitlerden çok daha uzakta. Gençken sahip olduğum az bir parayı bu dükkanı açmak için kullandım. Günün birinde Mekke'ye gidecek kadar zengin olmayı umuyordum. Doğrusunu istersen para kazanmaya başladım ama kristalleri kimseye emanet edemedim. Tabii kristallere çok dikkat etmek gerekir, naziktirler. Bu süre içinde Mekke'ye giden bir yığın insan uğradı dükkanıma. Aralarında hizmetçileriyle, develeriyle birlikte yola çıkan zengin hacı adayları vardı. Ama çoğu benden daha yoksul insanlardı. Hepsi mutlu gidip mutlu dönüyorlar ve evlerinin kapısına hacca gittiklerini gösteren alametler asıyorlardı. Bunlardan biri hayatını ayakkabı tamir ederek kazanan bir kunduracı. Çölü geçmek için 1 yıl yürüdüğünü söyledi ama şimdi kösele almak için Tanca sokaklarında yürümek zorunda kalınca kendisini daha yorgun hissediyormuş. Peki Mekke'ye neden gitmiyorsunuz diye sordu delikanlı. Beni hayatta tutan Mekke'dir. Hepsi birbirine benzeyen günlere, raflara dizilmiş şu vazolara, İğrenç bir aşevinde öğle akşam yemek yemeye katlanacak güç veriyor bana. Düşümü gerçekleştirmekten korkuyorum çünkü o zaman yaşamak için bir sebebim olmayacak. Sen koyunları ve piramitleri hayal ediyorsun. Sen benim gibi değilsin. Çünkü sen düşlerini gerçekleştirmek istiyorsun. Oysa benim istediğim Mekke'yi düşlemek sadece. Çöle geçişimi, kutsal taş Hacer-i Esved'in bulunduğu meydana varışımı, ona el sürmeden önce çevresinde 7 kez dönüşümü binlerce defa hayal ettim. Yanımda kimselerin olacağını, önümde kimin olacağını, konuşacağımız şeyleri, birlikte edeceğimiz duaları bile hayal ettim. Ama büyük bir hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorum. Bu yüzden hayal kurmakla yetinmeye çalışıyorum. Tüccar o gün sergi tablası yaptırması için izin verdi delikanlıya. Herkes kendi düşlerini aynı şekilde göremez, kendince görür. 2 ay daha geçti. Sergi tablası Billuriye dükkanına daha çok müşteri çekti. Delikanlı 6 ay daha böyle çalışırsa İspanya'ya dönüp 60 koyun alabileceğini hesapladı. Hatta fazladan bir 60 koyun daha alabilecekti. Bir yıldan kısa bir süre içinde sürüsünü 2'ye katlamış ve Araplarla pazarlık edebilecek duruma gelmiş olacaktı. Çünkü bu tuhaf dili öğrenmeye başlamıştı. Billuriye tüccarı için Mekke nasıl uzak bir hayalse, onun için de Mısır uzak bir hayale dönüşmüş olduğu için pazar yerinde taşıdığı şu malum sabahtan bu yana Urim ve Tumim'e bir daha başvurmamıştı. Ama işinden hoşnuttu. Şimdi ve başarıya ulaşmış olarak Tarifa'da karaya ayak basacağı günü aklından çıkaramıyordu. Her zaman ne istediğini bilmek zorunda olduğunu anımsam demişti yaşlı kral. Ne istediğini biliyordu delikanlı ve bu amaç doğrultusunda çalışıyordu. Belki de bu ilginç ülkeye gelip bir hırsıza rastlamak ve bir kuruş harcamadan sürüsünü 2'ye katlamak da onun hazinesi. Kendisiyle gurur duyuyordu. Önemli şeyler öğrenmişti. Billuriye ticareti, sözcüksüz dil ve simgeler gibi. Bir öğleden sonra yokuşun başında bir adam gördü. Yokuşu tırmandıktan sonra bir şeyler içecek uygun bir yer bulamamaktan yakınıyordu. Delikanlı artık işaretlerin dilini biliyordu, konuşmak için patronunun yanına gitti. Yokuşu çıkan insanlara çay ikram etmeliyiz dedi ona. Çay içebilecekleri bir yığın yer var diye yanıtladı tüccar. Ama biz kristal bardaklarda çay ikram edebiliriz. Bu sayede insanlar çayı çok beğenecekler ve kristal eşya almak isteyecekler. Çünkü insanları en çok etkileyen şey güzelliktir. Tüccar hiçbir şey söylemeden uzun uzun yardımcısına baktı. Ama o akşam namazını kılıp dükkanı kapadıktan sonra kaldırıma oturdu ve onu nargile içmeye, Arapların tüttürdüğü şu garip pipodan tüttürmeye davet etti. Neyin peşinde koşuyorsun diye sordu yaşlı Billuriye tüccarı. Size neyin peşinde olduğumu söyledim daha önce, koyunlarımı geri almak zorundayım. Bunun için de para gerek. Yaşlı adam nargilesinden bir nefes daha aldı ve uzun uzun içine çekti marpuçtan. 30 yıldır bu dükkanı işletiyorum. İyi ve kötü kristal hangisidir biliyorum. Ticaretin bütün inceliklerini biliyorum. Dükkanıma, boyutlarına, müşterilerime alıştım. Kristal bardaklarla çay satacak olursam işi daha da büyütmek zorunda kalacağım. O zaman ben de yaşama tarzımı değiştirmek zorunda kalacağım. Peki iyi bir şey değil mi bu? Ben kendi hayat tarzıma alıştım. Sen gelmeden önce dostlarım benim aksime değişirken, işler kötüye ya da iyiye giderken burada bütün zamanımı kaybettiğimi düşünüyordum. Bu da alabildiğine üzüyordu beni. Şimdi durumun böyle olmadığını biliyorum. Gerçekten de dükkan tam benim hayal ettiğim durumda şimdi. Değişmek istemiyorum. Çünkü nasıl değişeceğimi biliyorum. Artık tam anlamıyla kendime alışmış durumdayım. Delikanlı ne diyeceğini bilmiyordu. Bunun üzerine konuşmasını sürdürdü yaşlı adam. Benim için beklenmedik bir talih oldun. Tanrı'nın lütfu oldun. Şimdi eskiden bilmediğim bir şeyi biliyorum. Değeri bilinmeyen her lütuf felakete dönüşüyor. Artık hayattan bir şey beklemiyorum. Ama sen şimdiye kadar aklımı bile getirmediğim zenginliklere ve ufuklara bakmaya zorluyorsun beni. Oysa şimdi bunların neler olduğunu bildiğim, önümdeki eski olanakları gördüğüm için kendimi eskiden olduğundan daha kötü hissedeceğim. Çünkü her şeye sahip olacağımı biliyorum ve istemiyorum bunu. İyi ki patlamış mısır satıcısına hiçbir şey söylememişim diye düşündü delikanlı. Güneş batarken bir süre daha nargile içmeyi sürdürdüler. Aralarında Arapça konuşuyorlardı. Arapça konuşabildiği için çok mutluydu delikanlı. Bir dönem yeryüzünde bulunan her şeye kendisine koyunlarını öğretebileceğine inanmıştı. Ama koyunların Arapça öğretmeleri olanaksızdı. Yeryüzünde koyunların öğretemeyeceği daha başka şeyler olmalı diye düşündü hiçbir şey söylemeden tüccara bakarak. Çünkü su ve yiyecekten başka bir şey aramıyorlar. Galiba onlar öğretmiyorlar, ben öğreniyorum. Mektup dedi sonunda tüccar. Ne anlama geliyor dediğiniz şey? Bunu anlamak için Arap olarak doğmak gerekir ama çevirisi yazılı gibi bir şey. Ve nargilenin ateşini söndürürken delikanlıya müşterilere kristal bardakta çay ikram edebileceğini söyledi. Öyle zamanlar vardır ki insan hayat ırmağının akış yönünü değiştiremez. İnsanlar sokağın yokuşunu tırmanıyorlar ve yukarıya varınca yorgunluk hissediyorlardı. Ama yokuşun başında birbirinden güzel kristaller satılan bir billuriye dükkanı vardı ve bu dükkanda da iç ferahlatıcı nane çayı ikram ediliyordu. İnsanlar göz kamaştırıcı kristal bardaklarda sunulan nane çayını içmek için dükkana giriyorlardı. Vallahi karımın aklına hiç gelmedi böyle bir şey diyordu adamın biri ve bu akşam evine konuklar geleceği, kristal bardakların güzelliğinden etkilenecekleri için birkaç kristal bardak satın alıyordu. Bir başka müşteri kristal kaplarda sunulan çayın çok daha iyi olduğunu kendi payına doğruluyordu. Çünkü çayın rayası uçup gitmiyordu. Üçüncü müşteri de büyülü güçlere sahip olması nedeniyle çayı kristal içinde ikram etmenin doğuya özgü bir gelenek olduğunu ileri sürüyordu. Haber kısa sürede yayıldı ve insan kafileleri çok eski bir ticaret alemine bu yeniliği getirmiş olan dükkanı görmek için yokuşun tepesine tırmanmaya başladılar. Bunu görenler kristal bardaklarda çay sunulan başka dükkanlar açtılar. Ama bunlar yokuş yukarı bir sokağın tepesinde bulunmadıkları için müşteri yerine sinek avladılar. Kısa bir süre sonra tüccar iki yeni müstahdem daha işe aldı. Ayrıca yeniliklere susamış erkek ve kadınların isteklerini karşılamak için dizi dizi kristaller, çuval çuval çay getirtmek zorunda kaldı. Böylece 6 ay geçti. Delikanlı güneş doğmadan uyandı. Afrika anakarasına ayak bastığından bu yana tamı tamamına 11 ay 9 gün geçmişti. Özellikle bugün için satın almış olduğu beyaz renkli Arap kılığını giydi. Deve derisi bir halkayla sarılı türbanını başına geçirdi. Sonunda yeni sandaletlerini giyip gürültüsüzce aşağı indi. Kent hala uykudaydı. Susamlı simit yiyip kristal bir bardaktan sıcak çay içti. Ardından dükkanın eşiğine oturup tek başına nargile tüttürmeye başladı. Hiçbir şey düşünmeden tüttürdü nargileyi. Çöl kokusu taşıyarak esen rüzgarın uğultusundan başka bir ses duymuyordu. Sonra nargile içmeyi bitirince elini ceplerinden birine soktu ve çıkardığı şeye bir süre baktı. Yüklüce bir para tutuyordu elinde. 120 koyun, dönüş bileti ve kendi ülkesiyle şu an bulunduğu ülke arasında bir ihracat ithalat ruhsatı almaya yetecek kadar para. Yaşlı adamın uyanıp dükkanı açmasına kadar sabırla bekledi. Birlikte çay içmeye gittiler. "Ben bugün gidiyorum," dedi delikanlı. "Koyunlarımı almaya yetecek kadar param var. Sizin de Mekke'ye gidecek kadar paranız var." Yaşlı adam hiçbir şey söylemedi. "Hayır duanızı istiyorum sizden," diye üsteledi delikanlı. "Bana yardım ettiniz." Yaşlı adam ses çıkarmadan çay hazırlıyordu. Sonunda bir süre sonra delikanlıya doğru döndü. "Seninle gurur duyuyorum," dedi. "Billuriye dükkanıma bir ruh verdin. Ama ben Mekke'ye gitmeyeceğim, biliyorsun bunu. Tıpkı senin koyun satın alamayacağını bildiğin gibi." "Kim söyledi bunu size?" diye sordu delikanlı şaşkınlıkla. "Mektup," dedi kısaca yaşlı billuriye tüccarı. Ve onun için hayır duası okudu. Delikanlı odasına gitti ve eşyalarını topladı. Tıka basa dolu 3 meşin çanta. Tam ayrılmak üzereyken odanın bir köşesinde eski çoban heybesinin durduğunu gördü. Acınacak durumdaydı. Varlığı tamamen aklından çıkıp gitmişti. İçinde her zaman olduğu gibi kitabı ve yamçısı vardı. Sokakta karşısına çıkan ilk çocuğa armağan etmeyi düşündüğü yamçıyı heybeden çıkartırken yere 2 taş düştü. Urim ve Tumim. O zaman yaşlı kralı anımsadı. Anımsayınca da bu rastlaşmayı uzun süredir düşünmemiş olduğunu fark ederek şaşırıp kaldı. Bütün bir yıl durmadan çalışmış, İspanya'ya başı önde dönmemek için gereken parayı kazanmaktan başka bir şey düşünmemişti. "Hayallerinden asla vazgeçme," demişti yaşlı kral. "Simgelere dikkatli ol." Urim ile Tumim'i yerden aldı ve yeniden kralın yakınlarda bir yerde olduğu duygusuna kapıldı. Garip bir duyguydu bu. Yıl boyu acımasızca çalışmıştı ve işaretler gitme zamanının geldiğini gösteriyordu. "Geriye dönüp kaldığım yerden devam edeceğim," diye düşündü delikanlı. "Ne var ki Arapçayı koyunlardan öğrenmedim. Ama koyunlar çok önemli başka bir şey öğretmişlerdi. Yeryüzünde herkesin anladığı bir dil vardır ve kendisi dükkanı geliştirirken bu dilden yararlanmıştır. Bu coşkunun dilidir. Arzu edilen ya da inanılan bir şeyi gerçekleştirmek için sevgi ve tutkuyla yapılan girişimlerin dilidir. Tanca artık onun için yabancı bir kent değildi. Burayı fethettiği gibi bütün dünyayı fethedebileceğini hissetti. Bir şeyi gerçekten istediğin zaman arzunu gerçekleştirmeni sağlamak için bütün evren işbirliği yapar," demişti yaşlı kral. "Ama hırsızlardan, uçsuz bucaksız çöllerden, düşlerinin ne olduğunu bilen ama bunları gerçekleştirmek istemeyen insanlardan söz etmemişti yaşlı kral. Piramitlerin bir taş yanından başka bir şey olmadığını ve isteyenin kendi bahçesine taş yiyebileceğini söylememişti yaşlı kral. Ve eski sürünüzden daha büyüğünü satın alacak kadar paranız olduğunda bu sürüyü satın almayı kendiniz için görev bildiğinizi de söylemeyi unutmuştu." Heybeyi toparladı ve öteki çantalarla birlikte aldı, merdiveni indi. Öteki müşteriler kristal bardaklardan çaylarını yudumlarken bir yabancı çifte hizmet etmekteydi yaşlı adam. Sabahın bu erken saatinde iyi bir başlangıçtı güne. Delikanlı bulunduğu yerden billuruya tüccarının saçlarının yaşlı kralın saçlarına tamamen benzediğinin farkına vardı ilk kez. Yersiz yurtsuz, yiyecek içeceksiz durumda, Tanca'da uyandığı ilk gün rastladığı şeker tüccarının gülümsemesini anımsadı. Bu gülümseme de yaşlı kralı anımsatıyordu. Sanki buradan geçmiş ve bir iz bırakmış gibi diye düşündü. Sanki bu insanlar yaşamlarının herhangi bir döneminde kralla karşılaşmışlar gibi. Üstelik kendi kişisel menkıbesini yaşayan kimseye her zaman göründüğünü de söylemişti. Billuriye tüccarı ile vedalaşmadan ayrıldı oradan. Kuşkusuz onu görebilirdi ama ağlamak istemiyordu. Ne var ki buradaki yaşantısını, öğrendiği iyi şeyleri özleyecekti. Kendine iyice güveni vardı ve dünyayı ele geçirmek isteği duyuyordu. Ama eskiden tanıdığım kırlara gidip gene koyun güdeceğim. Ancak artık bu kararından dolayı mutlu değildi. Bütün bir yıl bu düşü gerçekleştirmek için çalışmıştı ama bu düş her dakika giderek önemini yitiriyordu. Belki de gerçekte böyle bir düşü yoktu. Kim bilir, belki de billuriye tüccarı gibi olmak daha iyidir. Mekke'ye hiç gitmeden oraya gitme arzusuyla yaşamak. Ama Urim ile Tumim'i elinde tutuyordu ve bu iki taş yaşlı kralın gücünü ve iradesini kendisine aktarıyordu. Bir rastlandı sonucu ya da bir işaret diye düşündü. Buraya geldiği ilk gün uğradığı kahveye geldi. Hırsız orada değildi. Patron bir bardak çay getirdi. Yeniden çoban olabilirim dedi kendi kendine. Koyunlara bakmayı öğrendim ve onların nasıl bir şey olduklarını unutmam kesinlikle. Ama belki de Mısır piramitlerine gitme olanağım olmayacak bir daha hiçbir zaman benim. Yaşlı adamın göğsünde altın bir göğüslük vardı ve benim geçmişimi biliyordu. Gerçek bir kraldı, bir bilge kral. Endülüs ovalarıyla arasında vapurla 2 saatlik bir mesafe vardı ancak ama kendisiyle piramitler arasında bir çöl vardı. Delikanlı durumu bir başka açıdan da görebileceğini düşündü. Aslında şimdi hazinesine 2 saat daha az uzaktaydı. Bu 2 saatlik menzile varmak için aşağı yukarı 1 yıl harcamış olsa bile. Koyunlarıma neden kavuşmak istediğimi çok iyi biliyorum. Koyunları çoktandır tanıyorum. İnsana fazla yük olmazlar. Ve sevebilirim onları. Hazinemi çöl gizliyor. Ama çölü sevecek miyim, sevmeyecek miyim bunu bilmiyorum. Hazineyi bulamayacak olursam gene yurduma dönebilirim. İşte hayat ihtiyacım olan parayı bir anda verdi bana. Ve gereken zamanım da var. Öyleyse neden olmasın? O anda içinde müthiş bir rahatlama hissetti. İstediği anda tekrar çobanlık yapabilirdi. Canının istediği anda kristal satıcısı olabilirdi. Belki de dünya başka hazineler de gizliyordu. Ama kendisi bir tek düş görmüş ve bir krala rastlamıştı. Bu da herkesin başına gelmezdi. Kahveden çıkarken çok mutluydu. Tüccara mal sağlayan müteahhitlerden birinin kristalleri çölü geçen kervanlarla getirdiğini anımsamıştı. Urim ile Tumim'i ellerine aldı. Bu iki taş sayesinde işte yeniden hazinenin izini sürüyordu. Ben her zaman kendi kişisel menkıbesini yaşayanların yanındayım demişti yaşlı kral. Piramitlerin gerçekten de çok uzakta olup olmadıklarını öğrenmek için ambara kadar yürüse ne kaybederdi? Türlü türlü hayvan, ter ve toz kokan bir binanın içinde oturuyordu İngiliz. Artık buraya ambar demek olanaksızdı. Tam anlamıyla bir hayvan ahırıydı. Demek bütün ömrümü böyle bir yere ulaşmak için harcamışım diye düşündü bir kimya dergisinin sayfalarını dalgın dalgın karıştırarak. 10 yıl öğrenimden sonra bir hayvan ağırına ulaştım. Ama sürdürmek gerekiyordu. Simgelere inanmak gerekiyordu. Bütün hayatının, gördüğü öğrenimlerin tek bir amacı vardı. Evrenin konuştuğu biricik, gerçek dili bulmak. Başlangıçta Esperanto dilini öğrenmiş, ardından dinleri incelemiş ve sonunda simyaya merak sarmıştı. Esperantoca konuşmayı biliyordu. Değişik dinlerin hepsini eksiksiz anlıyordu. Ama henüz bir simyacı değildi. Birçok önemli sorunu çözmeyi başarmıştı kuşkusuz. Ama araştırmaları öyle bir evreye ulaşmıştı ki bundan öteye gitmesi olanaksız gibiydi. Herhangi bir simyacı ile ilişki kurmak istemiş ancak bunda başarılı olamamıştı. Ne var ki tuhaf insanlardı şu simyacılar. Kendilerinden başkasını düşünmüyorlar ve ona yardımcı olmayı kabul etmiyorlardı. Kim bilir belki de sihirli taşın başka bir deyişle felsefe taşının gizini keşfedememişlerdi. Ve belki de bu yüzden sessizliğe gömülüyorlardı. Felsefe taşını boş yere ararken babasından kalan servetin bir bölümünü harcamıştı. Dünyanın en büyük kütüphanelerine gitmiş, simyacılıkla ilgili en önemli, en ender kitapları satın almıştı. Bu kitaplardan birinde ünlü bir Arap simyacının bundan yıllar önce Avrupa'yı ziyaret ettiğini okumuştu. Kitapta bu Arap simyacının 200 yılı aşkın bir süre önce felsefe taşını ve ebedi hayat iksirini keşfettiğini yazıyordu. Bu öykü İngiliz'i etkilemişti. Ama dostlarından biri çöle yaptığı bir arkeoloji gezisinden sonra olağanüstü güçleri olan bir Arap'tan söz etmemiş olsaydı, bunun da tıpkı ötekiler gibi bir efsaneden başka bir şey olmadığını düşünecekti. Fayon vahasında yaşıyor demişti. İnsanlar yaşının 200 yılı aştığını ve herhangi bir madeni altına dönüştürme gücüne sahip olduğunu söylüyorlar. Kendinden geçen İngiliz müthiş heyecanlanmıştı. Bunun üzerine önceden yapmış olduğu bütün araştırmaları bozdu ve en önemli kitaplarını yanına aldı ve işte dışarıda sahrayı geçecek büyük bir kervan hazırlanırken kendisi şimdi bir hayvan ahırına benzeyen ambarda bulunuyordu. Ve bu kervan Alfayom'dan geçecekti. Şu lanet olasıca simyacıyı mutlaka bulmalıyım diye düşündü İngiliz. Ve hayvanların kokusu daha bir katlanılır oldu. İngiliz'in bulunduğu binaya çantalar yüklenmiş bir Arap genci girdi ve onu selamladı. ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu genç Arap. ''Çöle'' diye yanıtladı İngiliz ve tekrar okumaya daldı. Şu anda kimseyle konuşmak istemiyordu. Simyacı kendini kuşkusuz sınavdan geçireceği için 10 yıl içinde öğrenmiş olduklarını anımsaması gerekiyordu. Arap genç de bir kitap çıkartıp okumaya başladı. Kitap İspanyolca yazılmıştı. Bir şans diye düşündü İngiliz. İspanyolcayı Arapçadan daha iyi konuşuyordu ve bu delikanlı da Fayom'a gidecekse, önemli şeylerle uğraşmadığı zamanlar yanında sohbet edecek biri olacaktı. Çok garip diye düşündü delikanlı. Öykünün başında yer alan cenaze törenini yeniden okurken. Kitabı okumaya başlayalı neredeyse 2 yıl olacak bir süre sonra ama bu sayfalardan öteye geçemedim. Yanında kendisine engel olacak bir kral bulunmasa da dikkatini kitapta toplayamıyordu. Ama şimdi önemli bir şey anlıyordu. Bir şeye karar vermek başlangıçtan başka bir şey değildir. İnsan bir şeye karar verdiği zaman, karar verdiği sırada hiç öngörmediği, düşünde bile aklına gelmeyen bir yöne doğru şiddetli bir akıntıya kapılıp gidiyordu. Hazinemi aramaya karar verdiğimde bir billuriye dükkanında çalışacağım hiç aklıma gelmemişti diye düşündü düşüncesini doğrulamak için. Aynı şekilde bu kervan almış olduğum bir karara uygun olabilir ama güzergahı bir güz olarak kalacak her zaman. Karşısında kendisi de bir kitap okumakta olan Avrupalı vardı. Sevimsiz bir adamdı. İçeri girdiğinde kendisine küçümseyerek bakmıştı. Belki dost olabilirlerdi ama Avrupalı hemen susmuştu. Delikanlı kitabını kapattı. Bu Avrupalı ile arasında herhangi bir benzerlik kurulmasına olanak verecek hiçbir şey yapmak istemiyordu. Cebinden Urim ile Tumim'i çıkartıp taşlarla oynamaya başladı. Yabancı bir çığlık attı. Bir Urim ile bir Tumim. Delikanlı taşları hemen cebine koydu. Satılık değiller dedi. Pek bir şey etmezler. Alt tarafı 2 kaya kristali, hepsi bu. Yeryüzünde milyonlarca kaya kristali var. Ama anlayanlar için. Urim ile Tumim bunlar. Dünyanın bu bölgesinde bulunduklarını bilmiyordum. Bunları bana bir kral armağan etti dedi delikanlı. Yabancı şaşırıp kaldı. Sonra elini cebine sokup titreyerek 2 benzer taş çıkardı. Bir kraldan söz ediyordunuz dedi. Sanki bir kralın bir çobanla konuşmayacağına inanıyorsunuz dedi delikanlı. Bu kez konuşmayı kendisi sona erdirmek istiyordu. Tam tersine, çobanlar kimsenin tanımak istemediği bir krala saygı gösteren ilk insanlardır. Bu nedenle kralların çobanlarla konuşmasının olağanüstü bir yanı yok. Ve delikanlının söylediklerini iyi anlamamasından çekinerek ekledi. İncil'de geçer. Bu Urim ile bu Tumim'i yapmayı bu kitaptan öğrendim. Bu taşlar Tanrı'nın izin verdiği biricik kahinlik araçlarıdır. Rahipler altından bir göğüslükte taşırlardı bunları. Delikanlı birden burada olduğu için mutlu hissetti kendini. Belki de iyi işarettir bu dedi İngiliz. Sanki yüksek sesle düşünüyormuşçasına. Size işaretlerden kim söz etti? Delikanlının ilgisi her an giderek artıyordu. Hayatta her şey işarettir dedi İngiliz. Okumakta olduğu dergiyi kapatarak. Evren herkesin anlayacağı bir dilde var olmuştur. Ama insanlar unutmuştur bu dili. Birçok şeyle birlikte bu evrensel dili arıyorum ben. Bu yüzden buradayım. Çünkü bu evrensel dili bilen birini bulmam gerekiyor. Bir simyacı. Konuşma ambar yöneticisinin araya girmesiyle kesildi. Sizin talihiniz var dedi şişko Arap. Bu öğleden sonra bir kervan yola çıkıyor. Alfayom için. Ama ben Mısır'a gideceğim dedi delikanlı. Alfayom da Mısır'dadır diye yanıtladı şişman adam. Tuhaf bir Araplık var sende. Delikanlı aslında İspanyol olduğunu söyledi. İngiliz sevindi buna. Arap gibi giyinmiş de olsa hiç değilse bir Avrupalıydı. İşaretleri talih diye tanımlıyor adam dedi İngiliz şişko Arap dışarı çıkınca. Becerebilirsem talih ve rastlantı sözcükleri üzerine büyük bir ansiklopedi yazardım. Evrensel dil bu sözcüklerle yazılır. Sonra konuşmayı sürdürdüler. İngiliz delikanlıya kendisini elinde Urim ile Tumim ile bulunmasının bir rastlantı olmadığını söyledi. Ona onun da simyacıyı aramaya gidip gitmediğini sordu. Ben bir hazine aramaya gidiyorum diye yanıtladı delikanlı ve bunu söylediğine hemen pişman oldu. Ama İngiliz onun bunu söylemesine pek önem vermiyormuş gibi görünüyordu. Bir bakıma ben de dedi. Ama ben simyanın ne anlama geldiğini bile bilmiyorum diye eklendi delikanlı. Ambar yöneticisinin kendilerini dışarı çağırdığı sırada. Ben kervan başıyım dedi uzun sakallı, siyah gözlü bir adam. Kılavuzluk ettiğim herkesin üzerinde ölüm ve kalım hakkım var. Çünkü çöl erkekleri bazen çıldırtan kaprisli kadına benzer. Ortalıkta 200'e yakın insan ve bunun iki katı kadar da hayvan vardı. Hecin develeri, atlar, katırlar, kuşlar, kadınlar ve çocuklar da vardı. Birçok insan belinde kılıç ya da omuzunda uzun namlulu silah taşıyordu. İngiliz'in yanında içi kitap dolu bir yığın yolculuk sandığı vardı. Alanda bir harra gürre ki demeyin gitsin. Doğal olarak kervan başı herkesin iyice anlaması için aynı söylevi birkaç kez tekrarladı. Burada her milletten insan var ve bu insanların yüreğinde türlü çeşitli tanrı var. Benim tek tanrım Allah'tır ve Allah adına yemin ederim ki çölü bir defa daha alt etmek için elimden gelen her şeyi ve en iyisini yapacağım. Amme ve lakin herkesin inandığı tanrı adına bütün kalbimle yemin etmesini istiyorum ki bana her zaman bila kaydı şart itaat edeceksiniz. Zira çölde itaatsizliğin anlamı ölümdür. Kalabalıkta boğuk bir fısıltıdır gitti. Herkes kendi tanrısının tanıklığında mırıldanarak yemin ediyordu. Delikanlı İsa için yemin etti. İngiliz ağzını açmadı. Mırıltı basit bir yeminden daha uzun sürdü. İnsanlar tanrının esirgemesi için de dua ediyorlardı. Uzun uzun bir boru çaldı ve herkes binitlerine bindi. Delikanlı ile İngiliz binit olarak deve satın almışlardı. Bu yüzden hayvanlara binmekte epeyce zorlandılar. Delikanlı ağır kitap sandıkları yüklenmiş olan İngiliz'in devesine acıdı. Rastlantı yoktur dedi İngiliz. Ambarda başlamış oldukları konuşmayı sürdürerek buraya yalnız gelmeme bir arkadaşım sebep oldu. Çünkü bu arkadaşım bir Arap tanıyordu ki bu Arap ama kervan yola koyuldu ve anlattıklarını duymak olanaksızlaştı. Delikanlı neyin söz konusu olduğunu çok iyi biliyordu. Bir şeyi bir başka şeye bağlayan, kendisini çoban olmaya yönlendiren, aynı düşü birkaç göz görmesine, Afrika'ya yakın bir kente gelmesine, bir alanda bir krala rastlamasına, bir hırsız tarafından soyulmasına ve bunun sonucu olarak da bir billuriye tüccarıyla tanışmasına ve benzeri yol açan gizemli bir zincir, gizemli bir bağ. İnsan hayaline yaklaştıkça kişisel menkıbe daha çok gerçek yaşama nedeni oluyor diye düşündü delikanlı. Kervan gün doğusu yönünde yola koyuldu. Gün boyu yol alıyor, güneş azgınlaşmaya başlayınca mola veriyor, sonra güneş inmeye başlayınca tekrar yola koyuluyorlardı. Delikanlı zamanının çoğunu kitap okumakla geçiren İngiliz'le pek konuşmuyordu. Bu nedenle çölde ilerleyen insan ve hayvanları sessizce gözlemlemeye koyuldu. Yola çıktıkları güne göre şimdi her şey farklıydı. O gün bir hayhuy, bağırıp çağırma, küçük çocukların zırıltıları, at kişnemeleri birbirine karışıyor ve bu kargaşanın içinde rehberlerle tüccarların sabırsız komutları duyuluyordu. Ama çölde sürekli esen rüzgar ve hayvanların ayak seslerinden başka bir şey yoktu. Rehberler bile artık kendi aralarında konuşmuyorlardı. Şu gördüğün kum enginliklerini birkaç kez gezdim daha önce dedi bir akşam bir deveci. Ama çöl öylesine geniş ve ufuk öylesine uzaklardaki insan kendini küçücük hissediyor ve susuyor, ağzını açamıyor. Şimdiye kadar hiç çöl geçmemiş olmasına karşın devecinin ne demek istediğini anladı delikanlı. Çünkü ne zaman bir denize ya da bir ateşe baksa, doğa olaylarının sonsuzluk ve gücünün derinliklerine dalıp ağzını açmadan saatler geçirebiliyordu. Koyunlardan, kristallerden çok şey öğrendim diye düşündü. Aynı şekilde çölden de bir şeyler öğrenebilirim. Çünkü hem daha yaşlı hem daha bilge. Rüzgar durmadan esiyordu. Tarifa'da surların üzerinde oturduğu sırada yüzünde hissettiği rüzgarın bu rüzgar olduğunu anımsadı. Belki de aynı rüzgar şu anda su ve yiyecek peşinde Endülüs kırlarında dolaşan koyunların yüzünü okşayarak geçiyordu. Artık benim koyunlarım değiller diye düşündü, gerçek bir özlem duymaksızın. Başka bir çobana alıştılar ve kuşkusuz unuttular beni. Böylesi çok iyi. Koyunlar gibi dolaşmaya alışmış kimse ayrılık vaktinin geleceğini her zaman bilir. Sonra tüccarın kızını anımsadı. Hiç kuşkusuz çoktan evlenmişti kız, bundan evindi. Belki de patlamış mısır satıcısıyla ya da okuma bilen ve ona olağanüstü öyküler anlatmayı beceren bir başka çobanla. Herhalde bunları becerebilen yalnızca kendisi değildi. Ama bu ön sezi içine alt üst etti. Kendisi de kim bilir bütün insanların geçmişine ve şimdisine tanıklık eden şu ünlü evrensel dili öğrenmekteydi belki. Ön seziler derdi annesi sık sık. Ön sezilerin içinde bütün insan hayatlarının bir bütün oluşturacak şekilde birbirine bağlandığı hayat ırmağının evrensel akışına ruhun yaptığı ani dalışlar olduğunu anlamaya başlamıştı. Öyle ki her şey yazılı olduğu için her şeyi bilebilirdik. Mektup, dedi Billuriye tüccarını düşünerek.